Ayrım 29, sayfa 233. Tavut, kutsal aldanışın soy ağacı. Soner Yalçın. Önceki sayfalarda yazdım. Lozan'da kapitülasyonlar konusunda Ankara büyük bir direniş göstermişti. Lozan zaferdir veya Lozan ezimettir diyenlerin mücadelesi en son Türkiye ormanlarının, madenlerinin talan ettirilmesiyle gün yüzüne çıktı. Atatürkçüler ile Atatürk karşıtlarının mücadelesi madenler ve ormanlar üzerinden de sürüyor. Millîciler ile gayrimillîcilerin kavgası bu. Ne yazık ki Cumhuriyet aydını bir de ön yargıyla hareket ediyor. İşte İbrahim Kalın. Yüksek lisans eğitimini İslam düşüncesi ve felsefesi alanında Malezya Üniversitesi'nde tamamladı. ABD George Washington Üniversitesi'nde beşeri bilimler ve mukayeseli felsefe alanında Molla Sadra'nın bilgi teorisi ve anti-subjektivist bir epistemolojinin imkanı başlıklı teziyle 2002 yılında doktor oldu. Aynı üniversite ve College of the Holy Cross'ta İslam düşüncesi ve İslam-Batı ilişkileri üzerine dersler vardı. Toshihiko Izutsu'nun İslam'da varlık düşüncesi ve Şazeliye tarikatının Darkaviye kolunun kurucusu Mulay el-Arabi et-Darkavi'nin Bir Mürşidin Mektupları başlıklı kitabını Türkçe'ye çevirdi. 2007 yılında İslam ve Batı başlıklı kitabı yayımlandı. Bu çalışmasıyla Türkiye Yazarlar Birliği'nin fikir ödülünü kazandı. Macmillan Encyclopedia of Philosophy, Encyclopedia of Religion ve Oxford Dictionary of Islam gibi ansiklopedilere katkılarda bulundu. 2014 yılında Akıl ve Erdem, 2015 yılında Varlık ve İdrak, 2016 yılında ise Ben, Öteki ve Ötesi, İslam-Batı İlişkileri Tarihine Giriş başlıklı kitapları yayımlandı. Konumuz bu son kitabı. Osmanlı ne zaman yıkıldı? Soruyla başlayayım. Osmanlı Devleti ne zaman yıkıldı? A. 1918, B. 1920, C. 1922, D. 1923, E. 1924. Eminim hemen hepiniz C şıkkını işaretleyecektir. 1 Kasım 1922'de saltanatın kaldırılmasıyla Osmanlı Devleti resmen tarihe karıştı. Ben de o şıkkı seçerdim. Meğer bilmiyormuşuz. İbrahim Kalın, Ben, Öteki ve Ötesi adlı kitabını gerek Malezya ve gerekse de ABD üniversitelerinde İslam ve Batı düşüncesi üzerine verdiği ders notlarından çıkardı. Ekonomi bilimine yer vermeyen bu tarih çalışmasını İlber Ortaylı gibi tarihçiler çok övdüler. Yukarıdaki soruya İlber Ortaylı hangi yanıtı verirdi acaba? İlber Ortaylı hangi şıkkı işaretlese hepsi yanlış. Çünkü İbrahim Kalın kitabının İslam-Batı ilişkileri tarihinin önemli hadiseleri bölümünde Osmanlı Devleti'nin kuruluş ve yıkılış tarihlerini şöyle yazdı. 1299-1908. Demek Osmanlı Devleti 1908 Temmuz devrimi sayesinde ilan edilen ikinci meşrutiyet ile yıkıldı, öyle mi? Kalın'a göre meğer Osmanlı'yı hürriyet, eşitlik, adalet, kardeşlik şiarıyla hareket eden İttihatçılar yıkmış. İbrahim Kalın Osmanlı'nın yıkılışı için neden 1908 yılını seçti? Ne oldu o yıl? 1908 devrimi 1876'da olduğu gibi salt bürokrasinin gücünü artırmayı değil, halkın gerçek anlamda siyasal sürece katılacağı yeni bir anayasayı hedeflemişti. Hükümet padişahı değil, vatandaşın oylarıyla seçilmiş meclise karşı sorumluydu. Padişahın yetkileri tırpanlandı, siyasal partiler kuruldu. Tebaa anlayışı yıkıldı, vatandaşlık kavramı doğdu. Osmanlılar ırksal, etnik ve dinsel farklılık gözetilmeksizin eşit haklara sahip oldu. Ayrım gözetilmeksizin her vatandaş devlet kurumlarında çalışmaya başladı. Müslüman olmayanlar da askere alındı, medrese öğrencileri de. Yeteneklerinden çok akraba ilişkileriyle bürokraside yer alanlar işten çıkarıldı. Örneğin 2. Abdülhamit'in muskacısı Şeyh Abdülhüda'nın 15 yaşındaki maliye müfettişi torunu kovuldu. Sadrazamın, Şeyhülislam'ın, nazırların alışılageldik yüksek maaşları yarıya çekildi. 2. Abdülhamit'in ödeneği 36.794 kuruştan 2.000 kuruşa indirildi. Okullar dil, din ayrımı yapılmadan herkese açık oldu. Türkçe öğrenmek zorunlu hale getirildi. Cemaatlerin kontrolündeki okullar kapatıldı, ticaret okulları açıldı. Kız öğrenciler üniversiteye alındı. Milli sermayeyi güçlendirmek için yerli şirketler, kooperatifler kuruldu. Köylülerin toprak sahibi olmaları kolaylaştırıldı. Sendikalar kuruldu. İşçiler grev hakkı kazandı. 1 Mayıs işçi bayramı oldu. Kadınlar kamuda çalışmaya başladı. Müslüman kadınlar sahneye çıktı. Kadınlar dernekler kurup dergiler çıkardı. Hafiyeliğe, sansüre son verildi. Bu nedenle 24 Temmuz gazeteciler ve basın bayramı olarak hala kutlanıyor. Put olarak görülen heykel yapımına izin çıktı. İlk sinema filmi çekildi. İttihatçılar yaptıkları bu devrimlerle mi Osmanlı Devleti'ni yıktı? İşin özü şu, İbrahim Kalın kitabında 2. Abdülhamit ve halifelik abartısından kendini kurtaramıyor. Verisiz, belgesiz genellemeler yapıyor ve şunları yazıyor. Sömürgecilik döneminde hem Müslümanlar hem de Avrupalılar için stratejik önem taşıyan konuların başında hilafet meselesi gelir. Abdülhamit'in sömürgeciliğe karşı hilafeti ihya etme çabalarının farkında olan Avrupa devletleri, bunun önüne geçmek için siyasi, ilmi, medyatik ve toplumsal bir dizi proje hayata geçirir. Zira siyasi ve askeri gücünü yitirmiş olmasına rağmen Osmanlı Sultanı'nın temsil ettiği hilafet Müslüman halkları harekete geçirebilecek ve sömürgeciliğe karşı ayaklandırabilecek mühim bir makamdır. Hilafet meselesini potansiyel bir güç unsuru olmaktan çıkartmak dönemin sömürge siyasetinin temel hedeflerinden biridir. Abdülhamid'in 1908'de hal edilmesine ve halifeliğin kaldırılmasına giden süreç, hilafet makamını kudret ve işlevden yoksun bir kavram haline getirmiştir. Osmanlı Devleti'nin 1908'de neden yıkıldığını şimdi anladınız mı? Kalın'a göre Osmanlı Devleti'nin batıda yaşanan büyük dönüşümü takip edemediği ve bu nedenle modern Avrupa'nın gerisinde kaldığı görüşü doğru değil. Osmanlı değişimin zaruretin farkındaydı fakat değişim sürecini kendi dinamiklerine göre ve kendi belirleyeceği bir ritimde yönetmek istiyordu. Ama işte Osmanlı'yı 1908'de yıkmışlar. Yıkanlar kim? Batılılaşmayı, medenileşmenin tek yolu gören, sosyete hayatı isteyen taklitçiler. Kalın kitabında Batı'nın İslam'ı ve Müslümanların Batı'yı ötekileştirmesine karşı çıkıyor. Ancak satır arasında Osmanlı'dan Cumhuriyet'e, modernite yanlısı herkes öteki ilan ediyor. Bilindik Batı tezlerini tercüme ediyor İbrahim Kalın. Kafasında soru yok. Başta Mustafa Kemal olmak üzere 2. Abdülhamit kuşağı saltanat ve halifeliği neden kaldırdı? Cumhuriyet'e neden ihtiyaç duydu? Alfabeden kadın haklarına kadar sosyal hayatı düzenleyen devrimleri neden yaptı? Salt Batı'ya benzemek için mi? Yapmayınız. Hayat dayattı, tarihsel süreç dayattı, beklentileri karşılayamayan imparatorluk dönemi 20. yüzyıl başında sona erdi. Sadece Osmanlı değil, Rus Çarlığı, Avusturya, Macaristan ve Prusya gibi kimi kağıt üstünde varlığını sürdüren imparatorluklar ise dört saraya hapsedilip etkisizleştirildi. Sonuçta ayrıcalığa dayalı saraylar devri tüm köhnemiş kurumlarıyla birlikte çöktü. Tarih sahnesine kadınlar dahil yurttaşlar çıktı. Dünyada siyasi yapılar bir kez daha yeniden inşa edilmeye başlandı. Rusya'da işçi sınıfı sosyalizmi iktidara taşıdı. Sovyetler Birliği'ni kurdu. Almanya'da parlamenter sistem ise faşizmi yönetime getirdi. Ya Türkiye? Aydınlanmacı, halkçı, bağımsızlıkçı tek adam ne sosyalizme ne de faşizme yöneldi. Çok partili sistemi iki kez denedi, başarısızlıkla sonuçlandı. Demokrasi hedefini ikinci adam İnönü 1946 yılında gerçekleştirdi. 1950'de dünyada bir ilk gerçekleşti. Milli şef iktidarını seçimle gelmiş muhalefet partisine bıraktı. Burada kısa da olsa teorik bir bilgiye ihtiyacımız var. Marx, 1859 yılında yayımlanan Ekonomi Politiğin Eleştirisine Katkı isimli eserinde toplumsal yapıyı ikiye böldü. Bir toplumu anlamak için o toplumun altyapı ve üst yapısına bakmak gerekir. Bir toplumun altyapısı üretim güçleri ve üretim ilişkilerinden oluşmaktadır. Üst yapısı ise o toplumun siyasi kurumlarını, kültürünü, ideolojisini içermektedir. Son noktada altyapı, üst yapı kurumlarını önemli ölçüde belirler. Yani üst yapıdaki değişim toplumun altyapısındaki ekonomiye, yani üretim ilişkilerine bağlıdır. Bir başka deyişle farklı üretim ilişkileri üzerinde yükselen feodalizmin iktidarı ile burjuvazinin iktidarı benzer değildir. Burjuvazi tarih sahnesine çıkınca başta Fransa'da olmak üzere feodalizmin ve aristokrasinin iktidarına imparatorluklar dönemine son verdi. Meselenin özü gelip üretim ilişkilerine dayanıyor. Sanayileşmesini tamamlamış ülke ile tamamlamamış ülke arasındaki fark ortaya çıkıyor. Feodalizmi tasfiye etmiş ülke ile hala feodalizme yaslanan ülke arasındaki fark ortaya çıkıyor. Ülkedeki parti, sendika, sivil toplum gibi baskı unsurlarının güçlü olması gerekli. Bunun yolu da altyapıdaki üretim ilişkilerine bağlı. Birileri bunun farkında değil. Bu sebeple İbrahim Kalın o ara şöyle bir tweet attı. Biz masalları olan bir coğrafyanın çocuklarıyız. Bize 150 yıldır modernleşme adı altında başkalarının hikayeleri anlatıldı. Artık kendi hikayemizi yazma zamanıdır. Kuşkusuz akademisyen İbrahim Kalın istediğini düşünebilir, yazabilir. Ama bir devlet görevlisi kendi devletinin emperyalizme karşı savaşmış kurucu babaları hakkında böyle ulu orta tweet atamaz, atmamalıdır. Mesele modernleşme kavramı ise gerekli tartışmaları yaparız. Batılılaşma ile modernleşme kavramlarının farklılıklarını yazarız, anlatırız. Kemalist devrimcilik ile Tanzimat teslimiyetçiliğini birbirine karıştırmamak gerektiğinin altını çizeriz. Bir devlet bürokratının da günlük siyasete müdahil olup toplumsal fay hatlarını böyle tetiklememesi lazım. Mao'cu arkadaşım coştu. İbrahim Kalın o tweet'i atınca Aydınlık Gazetesi'nden kimi yazarlar eleştiri yazısı yazdı. Aynı gazeteden 40 yıllık arkadaşım Doktor Serhan Bolluk da arkadaşlarını eleştirdi. Mao'cu Doktor Bolluk'un tavrı bana 1988 yapımı 6 bölümlük Çin belgeselini anımsattı. River Elegy, yani Ağıt Nehri. Çin Merkez Televizyonu CCTV tarafından yayımlanan belgesel ülkeyi ikiye böldü. Şunu anlatıyordu. Çin'in kara temelli geleneksel medeniyeti, Batı'nın modern bilimleri tarafından desteklenen deniz medeniyetleri tarafından yenilgiye uğratıldı. Çin gelenekselciliğini anlatmak için belgesel yapımcıları suları hep bulanık ve ağır akışlı olan Sarı Nehir'i metafor olarak kullanıyordu. Sarı Nehir bir zamanlar medeniyetin ön saflarında yer alan ve ancak daha sonra izolasyon ve muhafazakarlık nedeniyle kuruyan Çin'in ta kendisiydi. Yani diyor ki belgesel, Çin yüzünü mavi okyanusa, dış dünya ve batıya dönmez, kendisini yenilemezse dün olduğu gibi bugün de parçalanıp yok olur. Çin mucizesini yaratan Deng Xiaoping düşünceleri ekrana taşınıyor. Dünyanın ikinci en büyük ekonomisi olan Çin, mucizesini bu kadar kısa sürede nasıl gerçekleştirdi? Yıl 1975, Çin Ulusal Halk Kongresi Ocak ayı toplantısında kürsüye gelen Başbakan Zhu Enlai kapsamlı modernleşme çağrısında bulundu. Yüzyıl bitmeden gerçekleşmesini istediği dörtlü modernizasyon şu sektörleri temel aldı. Tarım, endüstri, ulusal savunma, bilim, teknoloji. Aynı yıl Başbakan Zhu ile hareket eden Deng, öncelik bilimsel araştırmalara verilmelidir başlığı altında bir bildiri sundu. Çin'in ekonomik gelişimi için bilim teknoloji öncelikli amaçtır. Çin iş gücü profesyonelleşmelidir. Siyasi tasfiyelerle felce uğratılan nitelikli kadrolar işe döndürülmeli, liyakat temel öncelik olmalıdır. Bireysel beceri ve girişimler teşvik edilmelidir. On binlerce Çinli öğrenci, tıpkı Zhu ve kendisinin de gittiği gibi batıya eğitime gönderilmelidir. Eğitime özel önem verilmedikçe bilim teknolojinin gelişmesi mümkün değildir. Boş konuşmalar modernleşme programımızı hiçbir yere götürmez. Zhu ve Mao'nun ölümlerinin ardından Deng modernizasyonu hayata geçirmek için dörtlü çete gibi rakiplerini alt ederek Hua Guofeng'den sonra iktidara gelip büyük dönüşümü başlattı. Deng'in uzun yürüyüşü sürüyor. Yani Mao yaptığı devrimle geleneksel Çin'i yıkıp modernleşmenin yapı taşlarını nasıl döşediyse, Deng de modernleşmeyi bireylerin girişimi üzerinden geliştirme cesaretini gösterdi. Dedi ki, kedinin siyah veya beyaz olması önemli değildir. Önemli olan fareyi yakalamasıdır. Çin konusunda ayrıntılar vereyim ki siz Türkiye yakın tarihiyle kıyaslayın. Muhafazakar iktidarlar neleri yapamadı anlayın. Dörtlü modernizasyonun neleri gerçekleştirdiğini bir somut veriyle açıklayayım. Deng iktidara geldiğinde ABD'nin Çin ile toplam ticaret hacmi 336 milyon dolar idi. Bugün rakam 558 milyar dolar. Çin'in bugünkü ihracatı 2,5 trilyon dolar. Bu noktaya Çin nasıl geldi? Kuşkusuz Deng'in reform ve açılım dediği sosyalist modernizasyon ile. Reçetesi şuydu: akıl kullanılmalı, zihinler özgürleşmeli, olgulardan gerçeğe ulaşmalı, gelecek birlik ruhuyla inşa edilmeli. Deng entelektüel tabuların ve bürokratizmin yıkılmasından yana oldu hep. Düşünce kalıplaşmış ve basiretsiz bir hal alırsa inanç görüntüden ibaret olur. Bu durumda bir parti ya da ulusun gelişmesi olanaksızdır. Hayat söner ve parti ya da ulus yok olur. Merkezi sistem çöküyordu ve Çin modernizasyon politikalarıyla dünya devi oldu. Biz ise hala modernizasyon tartışması yapıyoruz. Politika oluşturmak ile yönetmek arasındaki çizgi nedir sorusuna Deng şu yanıtı verdi: İdeolojik meseleler partinin, uygulamaya ilişkin politikalar da yöneticilerin konusudur. Deng İbrahim Kalın'a yanıt veriyor aslında. Türk ekonomisinin batı karşısında bu derece kırılgan olmasına fantastik değil, gerçekli yanıtlar vermek lazım. Deng'in dediği gibi gerçeği olgularda aramak gerek, yoksa kendinizi kandırmaya devam edersiniz. Mao'cu arkadaşım bunları nasıl bilmez? Aslında bilir ama o da kendini İbrahim Kalın'ın görüşlerine kaptırdı. Mao'cu arkadaşım coştu. Hasan Ali Yücel yanlış yaptı. Köy enstitülerini kuran eğitimciden beklenen her şeyden önce Namık Kemalleri, Ömer Seyfettinleri, Yunus Emre'leri açık ara öne çıkarmasıydı. Batı klasikleri sonraki iş. Türkçe'ye tercüme edilen Batı klasik eserleri dizininde neler olduğunu arkadaşım bilmiyor olabilir mi? Batı ismini görünce heyecanlanmış anlaşılan. Halbuki neşriyatta 66 İslam eseri var. Neşriyatta ilk Türk dili çalışmaları var. Mesela Yusuf Has Hacib'in Kutadgu Biligi var. Mesela Edip Ahmet Yüksneki'nin Atebetül Hakayık'ı var. Ulusal dilin ve kitaplığın kurulması için Neşriyat Kongresi ve Gramer Komisyonu'nu toplayan, imla kılavuzu ile Türkçe sözlük gibi 10 sözlük yayımlayan, anayasa dilini Türkçeleştiren Yücel'in Türkçeyi Farsça Arapça istilasından kurtaran kitaplar basması şaşırtıcı değildi. Sadece bunlar değil, Yücel serisinde neler yok ki? Şeyh Garib'in Hüsnü Aşkı, Ömer Hayyam'ın Dörtlükleri, Feriüddin Attar'ın Mantık el-Tayr'ı, Mevlana'nın Rubayileri ve Divan-ı Kebir'i, Nizamül Mülk'ün Siyasetnamesi, Ahmedi'nin İskendernamesi, Farabi'nin İdeal Devleti ve Mutluluğun Kazanılması, İlimlerin Sayımı, Sadi Şirazi'nin Hafız Divanı, Baki'nin Divanı. Mesela Abdülbaki Gölpınarlı'nın Yunus Emre Hayatı ve Bütün Şiirleri isimli kitabı var. Dede Korkut hikayeleri var. Tasavvuf aşığı bir Mevlevi olan Hasan Ali Yücel'in yazdırmaya başladığı İslam Ansiklopedisi var. Hasan Ali Yücel'i tanımayan, yazdığı eserleri bilmeyen ön yargılı biri ancak bu derece toptancı yaklaşımda bulunabilir. Yücel'in yazdıklarından çoğu dilde sadeleşmeyi amaçlayan bazı örnekler vereyim. Ruhiyat elifbası var, Mevlana'nın rubayileri var, Türk edebiyatı numuneleri var, sanat muhasebeleri var, tarihi kadim ve 95'e doğru var. Edebiyat tarihimiz var. Mesela kültür üzerine düşünceler var. Mesela ilkokuldan liseye kadar yazdığı okul kitapları var. Mao'cu arkadaşım nasıl Hasan Ali Yücel hata yaptı der. Asıl kendisi hata yapıyor, boşluğa savruluyor. CHP'li ve Demokrat Partili muhafazakarların eleştirilerini tekrarlıyor sadece. Son olarak arkadaşıma en iyi bildiği Mao'culuktan örnekler vereyim. Amerikalı gazeteci Edgar Snow Çin devrimi üzerine Mao ile röportaj yaptı. Mao ortaokuldan ayrıldıktan sonra her gün gittiği Hunan Eyalet Kütüphanesi'nde neler okuduğunu anlatıyor. Adam Smith'in milletlerin zenginliğini, Darwin'in türlerin kökenini ve John Stuart Mill'in ahlak üzerine yazdığı kitabını okudum. Jean-Jacques Rousseau'nun eserlerini, Spencer'ın mantığını ve hukuk hakkında da Montesquieu tarafından yazılmış kitapları okudum. Antik Yunan mitolojisini okudum. Edgar Snow, Çin üzerinde Kızıl Yıldız isimli kitabında şu bilgiyi de veriyor. Mao ateşli bir felsefe öğrencisiydi. Sadece Marksist filozofları değil, Spinoza, Kant, Goethe, Hegel ve Rousseau'yu da okumuştu. Dipnot Edgar Snow, Çin üzerinde Kızıl Yıldız, çeviren Enis Esmer, Yordam Kitap 2015. Kaldı ki okuduğu kitapları yoldaşlarıyla paylaşıyor ve bu Batı referans kaynaklarıyla dersler veriyordu. Mao'cu arkadaşım o dönem yaşasaydı herhalde yanlış yaptın Mao, önce Konfüçyüs okutmalıydın derdi. Mao Konfüçyüs dahi geleneksel öğretiye savaş açtı. Hele kültür devrimi sürecinde bu da anıtlarını yerle bir ettirdi. Üstelik dostum bir dönem bunları alkışlıyordu. Dün dündür, bugün bugündür pragmatizmi değil mi bu? Çin devriminin lideri Mao, Batı klasiklerini okuyarak sosyalist oldu. Çin'in mevcut lideri, Xi Jinping konuşmalarında Çehov, Puşkin, Victor Hugo, Leibniz, Tolstoy, Stendhal gibi batılı yazarların isimlerinden sıklıkla bahsediyor. Gençliğinde Goethe'nin Faust isimli ünlü eserini okuyabilmek için 15 kilometre yol gittiğini anlatıyor. Rus yazar Çernişevski'nin Nasıl Yapmalı isimli eserinin ana karakteri Rahmetov'dan nasıl etkilendiğini söylüyor. Mao'cu arkadaşım ideolojik ve kültürel kökünüz nerede sorusunun aynısını Çinli liderlere de sorabilir mi? Aslında Çin sağlam duruyor da arkadaşımın kafası kaba modernizm eleştirileri yüzünden karışık. Kuşkusuz Batı modernizmini, pozitivizmi eleştirsin. Ama bunu yaparken sağ muhafazakarlığa savrulmasın. Batıcılık ile çağdaşlaşma farkının ekonomi politiğini unutmuş görünüyor. 29. ayrımın sonu. Sayfa 241.